Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. 13. İv, sıkıcı polislik mesleğinin 13. ayrımın sonu. Bazen meyvesini verdiğini düşünürdü. Tıpkı bir kumar makinesinin düşüncesizce monoton bir şekilde sürekli beslenmesi gibi. Sonunda bütün jetonlar aniden kucağınıza döküldüğünde şaşkınlıktan neredeyse küçük dilinizi yutardınız. David Angelini benzer biçimde kucağına düştüğünde Eve de böyle hissetti. Kirski davasıyla ilgili bir sürü küçük detayı sorgulamıştı. Nadine her zamanki paydosunu atlar, Kirski onun yerine dışarı çıkar ve takriben 23.04 civarı lobideki masadan geçer. Yağmurun altına çıkar ve kendisini bekleyen bıçakla karşılaşır. Dakikalar sonra geç kaldığı için telaşla arabasını otoparka bırakıp aceleyle binaya yürüyen Morse, cesedi görür, kusar ve cinayete haber vermek için içeri koşar. Eve, her şeyin çok hızlı, çabuk ve telaş içinde olup bitmiş olduğunu düşündü. Sıradan bir işlem olarak, Kanal 75'in güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Katilin, kameraların önünden geçtiğini, arabasını otoparka bırakıp Nadine'i beklemek üzere oralarda dolandığını, kazayla Louise'i öldürdüğünü ve sonra tekrar arabasına binip oradan uzaklaştığını kayıtlarda göreceğini tahmin edemezdi. Saldırgan da Louise'in yapmayı düşündüğü gibi üçüncü bölgeden yürüyerek gelebilirdi. Kapıdaki güvenlik, çalışanların daima boş park yeri bulabilmesini sağlamak ve her çaresiz sürücünün arabasını caddeden uzak tutmak için otoparka girmesini engellemek için oradaydı. Eve, güvenlik kayıtlarını sadece gerekli bir işlem olduğu için ve doğrusunu söylemek gerekirse Morse'un hikayesinde bir açık bulabilmek umuduyla incelemişti. Nadine'in yağmurluğunu uzaktan tanımış olması gerekirdi ve muhtemelen gece yarısı bülteninden önce dışarı çıkma alışkanlığı olduğunu da biliyordu. Morse'u duvara mıhlamaktan daha fazla istediği bir şey olamazdı. Ancak kapıdan parlak bir kedi gibi geçen İtalyan modeli iki kişilik arabayı gördüğünde daha fazla zevk alabileceği şeyler olduğunu düşündü. O arabayı daha önce cenazenin hemen ertesinde kumandanın evinin önünde görmüştü. "Dur!" diye emretti ve ekrandaki görüntü dondu. Sektör 23'ü 30 derece büyüt. Tam ekran. Makineden tıkırtılar yükseldi ve görüntü titredi. Eve, düzgün çalışması için makineyi sabırsızca tokatladı. "Lanet olasıca bütçe kesintileri!" diye homurdandı ve görüntü nihayet büyümeye başlarken gülümsedi. "Bak, bak! Bay Angelini." David'in yüzü ekranı doldurduğunda Eve derin bir nefes aldı. Adam sabırsız görünüyordu. Endişeli, telaşlı. "Orada ne işin vardı senin?" diye mırıldandı Eve, ekranın sol alt köşesinde donmuş olan dijital saate bakarak. "Saat 23.02.05'te. Oturduğu sandalyede arkasına yaslandı ve ekranı incelemeye devam ederken bir eliyle çekmeceyi karıştırmaya başladı. Eline geçen çikolatayı dalgın bir tavırla ısırırken bunun kahvaltı yerine geçmesini diledi. Henüz eve gitmemişti. "Çıktı al," diye emretti. "Sonra orijinal boyuta dön ve bir çıktı daha al." Makine uğultular ve tıkırtılar arasında emirleri yerine getirirken bekledi. "Diski göstermeye devam et. Normal hız." Kahvaltısını yemeye devam ederken pahalı spor arabanın kameranın önünden geçişini izledi. Görüntü değişti. Kanal 75 en son model hareket güdümlü kameralara sahipti. Morse'un arabası tekrar yaklaşırken 11 dakika geçmişti. "İlginç," dedi Eve. "Diski kopyala. Kopyayı 47833 K. Kirski Louise dosyasına gönder. Cinayet. İlgili dosyalar 47801 T. Towers. Sicily, cinayet ve 47815 M. Metcalf, Yvonne, cinayet." Ekrandan uzaklaşarak telefonuna uzandı. "Fini?" "Dallas?" Elindeki son kek parçasını ağzına tıktı. "Üzerinde çalışıyorum. Tanrım, saat neredeyse sabahın 7'si. Saatin kaç olduğunu biliyorum. Burada hassas bir şey yakaladım Fini." "Lanet olsun." Zaten bitkin görünen yüzü daha da altüst oldu. "Bunu söylemenden nefret ediyorum. Kanal 75'in güvenlik kameralarındaki kayıtlarda David Angelini'yi yakaladım. Louise Kirski'nin cesedinin bulunmasından 10 dakika önce oraya gelmiş. Lanet, lanet, lanet olsun. Bunu kumandana kim söyleyecek?
Ben.
Angelini ile konuştuktan sonra. Yerime bakmanı istiyorum Fini. Angelini dışında elimdekileri sana göndereceğim. Sen de kumandana götür ve birkaç saat ara verdiğimi söyle.
Eve, sanki buna inanır da.
Fini, bana uykuya ihtiyacım olduğunu söyle. Bana kumandana raporu ileteceğini, eve gitmemi ve birkaç saat uyumamı söyle.
Fini derin bir nefes aldı.
Dallas, biraz uyuman gerek. Ben kumandana raporu iletirim. Eve git ve birkaç saat kestir.
Şimdi ona bana söylediklerini tekrarlayabilirsin dedi Eve ve bağlantıyı kesti.
Sık sık olduğu gibi bir polisin sezgileri karşılığını bulurdu. Eve'in sezgileri ona David Angelini'nin ailesiyle birlikte evde olacağını söylemişti. Bu yüzden ilk durağı Doğu Yakası'nın güzel bir mahallesindeki sıcak ve gösterişli Angelini malikanesi oldu. Buradaki tuğla evler, New York'un altyapı sisteminin 21. yüzyılın başlarında işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle yıkılan 19. yüzyıl tasarımı evlerin kopyası olarak yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmişti. New York'un bu bölgede bulunan lüks evlerinin çoğu boşaltılmış ve yıkılmıştı. Uzun süren tartışmalardan sonra bu bölge geleneksel görüntüye uygun olarak yeniden inşa edilmişti. Sadece en zenginlerin satın alabileceği bir gelenek olarak. 10 dakikalık bir araştırmadan sonra Eve, Avrupa ve Amerikan arabaların arasında nihayet boş bir park yeri bulabildi. Başının üzerinde 3 tane özel mini mekik dolanıyor, inecek boş bir yer arıyorlardı. Görünüşe bakılırsa bu mahallede toplu taşıma araçlarına pek rastlanmıyordu ve zaten çok pahalı olan arsalar garaj yapmak için harcanmıyordu. Yine de New York hala New York'tu ve inmeden önce külüstür polis arabasının kapılarını kilitledi. Hava kaykayı ile eğlenen bir genci izledi. Küçük izleyici topluluğunu birkaç gösterişli manevra ve dönüşlerle etkilemeye çalıştı. Eve onu hayal kırıklığına uğratmak yerine takdir yansıtan bir ifadeyle gülümsedi.
Güzel hareketler.
Benim için çok sıradan dedi. Ergenlik çağıyla erkeklik arasında kalmış bir ses tonuyla.
Sen de kayıyor musun?
Hayır, bu benim için fazla tehlikeli. Eve yürümeye devam ederken çocuk etrafında döndü ve birkaç hızlı ayak numarası yaptım.
5 dakikada sana birkaç kolay hareket gösterebilirim.
Bunu hatırlarım. Burada 21 numarada kimin oturduğunu biliyor musun?
21 numara mı?
Elbette Bay Angelini. Onun piliçlerinden biri değilsin galiba.
Eve durdu.
Değil miyim?
Hadi.
Çocuk mükemmel dişlerini göstererek sırıttı. O daha saygın tipleri tercih eder ve daha yaşlıları. Bu arada akrobatik hareketlerle kaymaya devam ediyordu.
Hizmetçi gibi de görünmüyorsun. Zaten o tür şeyler için droid kullanır.
Çok pilici var mı?
Buralarda sadece birkaçını gördüm. Hep özel arabayla geliyorlar. Bazen geceyi burada geçiriyorlar ama çoğunlukla kalmıyorlar.
Sen bunları nereden biliyorsun?
Çocuk pişkin bir tavırla sırıttı.
Ben hemen şuradaki evde oturuyorum. Caddenin karşı tarafındaki müstakil bir evi işaret ediyordu. Gözlerim etrafta olup bitenlere karşı hep açıktır.
Pekala, neden bana dün gece buraya birinin gelip gelmediğini söylemiyorsun?
Çocuk kaykayıyla dönüş hareketlerine devam ederken sordu.
Bunu neden yapayım?
Çünkü ben bir polisim.
Eve'in rozetine bakarken çocuğun gözleri hayretle açılmıştı.
Vay canına, harikasın.
Hey, o yaşlı hanımlardan biriyle başının dertte olduğunu mu düşünüyorsun?
Okul için güncel olayları bilmem gerek.
Bu bir test değil. Dün gece burayı izledin mi?
Adın ne?
Barry.
Dün gece ortalıkta değildim. Televizyon seyrettim, müzik dinledim. Bilgisayar teknolojisi dersimin baş ağrısı final sınavı için hazırlanmam gerekiyordu aslında.
Bugün neden okula gitmedin?
Hey, sen okul kaçakları masasından değilsin ya.
Yüzündeki gülümseme endişeli bir ifadeye dönüştü.
Okul için daha saat çok erken. Zaten o 3 günlük şeylerden aldım. Evde elektronik okul var ya.
Pekala, dün geceye dönelim.
Evde otururken Bay Angelini'nin dışarı çıktığını gördüm. Sanırım saat 8 civarıydı. Sonra muhtemelen gece yarısına doğru
Şu diğeri gösterişli arabasıyla geldi. Bir süre karar veremiyormuş gibi arabasında oturdu ve inmedi.
Barry, kaykayın yan tarafında dans ederek hızlı bir dönüş yaptı. Sonra içeri girdi. Komik yürüyordu. Birkaç şişe içmiş olduğunu düşündüm. Hemen içeri girmesine bakılırsa şifreyi biliyordu. Bay Angelini'nin geri geldiğini görmedim. O saatte muhtemelen kıçımda pireler uçuşuyordu. Bilirsin, insan ders çalışırken arada bir kestirir.
Uyumak. Evet, anladım. Bu sabah kimsenin evden çıktığını gördün mü?
Hayır, ama o gösterişli araba hala içeride.
Anladım. Teşekkürler.
Hey!
Eve'in arkasında kızını kadının yürüyüşüne uydurarak kaymaya başladı.
Polis olmak heyecanlı bir şey mi?
Bazen heyecanlı, bazen değil. Angelini'nin evinin önündeki birkaç basamağa tırmandı ve tarayıcının soğuk sesiyle konuşarak kendini tanıttı.
Üzgünüm teğmen, evde kimse yok. Bir mesaj bırakmak isterseniz ilk fırsatta size cevap verilecektir.
Eve doğruca tarayıcıya baktı.
Mesajım şu, evde kimse yoksa arabama geri döneceğim ve bir arama emri isteyeceğim. Bu sadece 10 dakikamı alır.
Yerinden bile kıpırdamadı ve daha 2 dakika geçmeden David Angelini kapıda göründü.
Teğmen?
Bay Angelini?
Burada mı konuşuruz yoksa polis merkezinde mi?
Seçim sizin.
İçeri girin.
Geri çekildi.
New York'a dün gece geldim. Bu sabah kafam hala biraz dağınık.
Eve koyu renk badanalı, yüksek tavanlı bir salona aldı ve kibar bir tavırla kahve ikram etmek istedi. Ama Eve de aynı kibarlıkla reddetti. Roma sokaklarında gördüklerine benzer, dar paçalı krem rengi bir pantolon ve aynı renkte uzun kollu bir ipek gömlek giymişti. Ayakkabıları da uygun bir renkteydi ve parmak ucuyla bile kolayca delinebilecek kadar yumuşak görünüyordu. Oturduğunda gözleri fıldır fıldır dönüyor, parmakları koltuğun sapını tıklatıp duruyordu.
Sanırım annemin davasıyla ilgili daha fazla bilgi elde ettiniz. Neden burada olduğumu biliyorsunuz.
Angelini yutkunarak yerinde kıpırdandı. Eve onun kumarda neden başarısız olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu.
Pardon?
Kayıt cihazını masanın üzerine bıraktı.
David Angelini, haklarınızı okuyorum. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Söyleyeceğiniz herhangi bir şey kaydedilecektir ve daha sonra aleyhinizde delil olarak kullanılabilir ve kullanılacaktır. Bir avukat tutma hakkınız var.
Eve yasal haklarını saymaya devam ederken Angelini'nin nefesi hızlandı ve vücudu titremeye başladı.
Bir şeyle mi suçlanıyorum?
Henüz suçlanmıyorsunuz.
Haklarınızı anladınız mı?
Elbette anladım. Avukatınızı aramak ister misiniz?
Konuşmak için ağzını açtığında önce yüksek sesle nefesini boşalttı.
Henüz değil.
Eminim bu sorgulamanın amacını açıklayacaksınız Teğmen.
Bence oldukça açık zaten.
Bay Angelini,
31 Mayıs akşamı saat 11 ile 1 Haziran sabahı saat 12 arasında neredeydiniz?
Şehre yeni geldiğimi size söyledim. Havaalanından doğruca buraya geldim.
Havaalanından doğruca buraya mı geldiniz?
Evet, geç saatte bir randevum vardı ama iptal ettim.
Havaya ihtiyacı varmış gibi gömleğinin en üst düğmesini açtı.
Erteledim.
Havaalanına kaçta indiniz?
Sanırım uçağım 10:30 civarı indi, sanırım.
Buraya geldiniz.
Söyledim ya.
Evet, söylediniz.
Eve başını eğdi. Ve yalancısınız. Hem de kötü bir yalancı. Blöf yaparken terliyorsunuz.
Adam sırtından süzülen soğuk ter damlasını hissederek ayağa kalktı.
Öfkeli bir ses tonu kullanmaya çalıştı ama bunun yerine sesi korkuyla çınladı.
Sanırım avukatımı aramam gerek Teğmen. Ayrıca amirinizi. Masum insanları kendi evlerinde taciz etmek normal prosedürünüz mü?
Nasıl işimize gelirse öyle yaparız diye mırıldandı Eve.
Ayrıca hiç de masum değilsiniz. Hemen avukatınızı arayın ve hep birlikte polis merkezinde görüşelim.
Ama Angelini telefona uzanmadı.
Ben bir şey yapmadım.
Başlangıç olarak sizi sorguya çeken memura yalan söylediğiniz kayda geçirildi. Avukatınızı arayın.
Bekleyin, bekleyin.
David bir eliyle ağzını sıvazlayarak odanın içinde yürüdü.
Buna gerek yok. Bunu o kadar büyütmeye gerek yok.
Nasıl isterseniz. Önceki ifadenizi değiştirmek ister misiniz?
Bu çok hassas bir konu Teğmen.
Komik. Şu ana dek cinayeti hep önemsiz bir konu olarak görmüştüm ben.
Ellerini birleştirerek yürümeye devam etti.
Şu dönemde işimin çok kötü bir durumda olduğunu anlamalısınız. Yanlış dedikodular bunu daha da körükleyecektir. Bir ya da en fazla iki hafta içinde bütün bu sorunlar çözülmüş olacak.
Yani siz finansal sorunlarınızı çözene kadar beklemem gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?
Zamanınızın ve yardımınızın bedelini ödemeye hazırım.
Öyle mi?
Evin gözleri hayretle açıldı.
Ne tür bir bedel öneriyorsunuz Bayan Celine?
10.000 verebilirim.
Gülümsemeye çalıştı.
Bütün bu meseleyi silip atarsanız iki katını da veririm.
Eve kollarını kavuşturdu.
David Angelini'nin sorgu memuru Teğmen Eve Dallas'a rüşvet önerdiği ve bu teklifin reddedildiği şu anda kaydedildi.
Kaltak, dedi David alçak sesle.
Kesinlikle. Dün gece neden Kanal 75 binasına gittiniz?
Orada olduğumu hiç söylemedim.
Hadi, artık bu işi daha fazla dolandırmayalım. Binaya girerken güvenlik kamerasına yakalandınız. Bunu kanıtlamak için Eve çantasını açtı ve David Angelini'nin yüzünü gösteren bilgisayar çıktısını alıp masaya fırlattı.
Güvenlik kamerası.
Daha fazla ayakta duramayarak arkasındaki sandalyeye çöktü.
Hiç düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti. Paniğe kapılmıştım.
Birinin boğazını parçalamak genelde bu tür bir tepki doğurur.
Ona hiç dokunmadım. Yanına bile gitmedim. Ulu Tanrım bir katile mi benziyorum?
Tek tip değiller ki. Oradaydınız. Görüntünüz kayda geçirildi. Eller yukarı, dedi sert bir sesle kendi göğsündeki tabanca kılıfına uzanırken. Ellerinizi cebinize sokmayın.
Tanrı aşkına, bir bıçak taşıdığımı mı sanıyorsunuz?
Yavaşça hareket ederek cebinden bir mendil çıkardı ve alnını sildi.
Louis Kirski'yi tanımıyordum bile.
Ama adını biliyorsunuz.
Haberlerde gördüm.
Gözlerini kapadı.
Haberlerde gördüm. Ve katilin onu öldürdüğünü de gördüm.
Evin omuz kasları gerildi ama David'in aksine o bu oyunda oldukça iyiydi. Yüzü de sesi de ifadesizdi.
O halde neden bana anlatmıyorsunuz?
Angelina ellerini ovaladı. Parmaklarını birbirlerine geçirdi, esnetti. İkisi de altına işlenmiş bir elmas bir de yakut yüzük takıyordu. Ellerini ovuştururken tıkırtılar çıkardı.
Adımı bunun dışında tutmalısınız.
Hayır, dedi Eve.
Tutmam.
Anlaşma yapmam. Anneniz bir savcıydı Bay Angelini. Herhangi bir anlaşma olacaksa bunun savcı ile yapılması gerektiğini, benimle anlaşma yapamayacağınızı bilmeniz gerekirdi. Kayıtta yalan söylediniz bile.
Ses tonu sakin ve mekanikti.
Bu gergin bir şüpheliyle çalışırken paniğe kapılmalarına ve bir çılgınlık yapmalarına engel olmak için en iyi yöntemdi.
Size önceki ifadenizi değiştirmeniz için bir şans veriyorum ve görüşmenin herhangi bir noktasında avukatınızı aramaya hakkınız olduğunu tekrar hatırlatıyorum.
Benimle konuşmak istiyorsanız şimdi konuşun. İşinizi kolaylaştırmak için ben başlayacağım. Dün gece Kanal 75'te ne işiniz vardı?
Geç saatte bir randevum vardı. Bundan ve randevuyu iptal ettiğimden söz etmiştim.
Bu doğru.
Biz, yani ben, bir büyüme anlaşması üzerinde çalışıyordum.
Angelini'nin eğlence endüstrisinde bazı gelir kaynakları var. Evler için projeler, programlar hazırlıyorduk. Kanalın eğlence bölümü başkanı Carson Young, bu projeleri hayata geçirmemiz için büyük yardımlarda bulundu. Oradaki ofisine kendisiyle buluşmak için gittim.
Normal iş saatlerinizden bir hayli sonra, öyle değil mi?
Eğlence işinde normal mesai saatleri geçerli değildir. İkimiz de yoğunduk ve ikimize uygun olan tek zaman buydu.
Neden telefonda halletmediniz?
İşimizin büyük bölümü o şekilde yapılır. Ama ikimiz de artık karşı karşıya gelmemiz gerektiğini düşündük. İlk projenin sonbaharda yayına girmesini umuyorduk. Hala da umuyoruz. Metinler yazıldı diye devam ederken, şimdi sanki daha çok kendi kendine konuşuyor gibiydi. Prodüksiyon ekibi yerinde. Oyunculardan bazılarıyla anlaşma imzaladık bile. Yani Carson Young'la Kanal 75'te geç bir saatte toplantınız vardı.
Evet, hava şartları yüzünden biraz gecikmiştim. Bu yüzden acele ediyordum.
Başını kaldırıp Eve baktı.
Onu arabamdan aradım. Onu da kontrol edebilirsiniz.
Kontrol edebilirsiniz.
Geç kalacağımı anlayınca 11'e birkaç dakika kala onu arabamdan aradım.
Her şeyi kontrol edeceğiz Bay Angelini. Buna güvenebilirsiniz.
Ana kapıya geldim. Dalgındım. Oyuncularla ilgili bazı sorunları düşünüyordum. Döndüm. Doğruca ana kapıya gitmeliydim ama o anda başka bir şey düşünüyordum. Geri dönmem gerekeceğini anlayarak arabayı durdurdum. Sonra da
mendilini kullanarak ağzını sildi.
Birinin kapıdan çıktığını gördüm. Biri daha vardı, karanlıkta durup beklemiş olmalıydı. Çok hızlı hareket etti. Her şey çok hızlı oldu. Kadın dönünce katil onun yüzünü gördü. Sadece bir an için kadının yüzünü ben de gördüm. Katilin eli kalktı. Hızlı, çok hızlı. Ve ulu tanrım, kan her yana fışkırıyordu. Anlamıyordum, gördüklerime inanamıyordum. Vücudundan her yana fışkırıyordu. Kadın yere düşerken katil hızla koşarak uzaklaştı.
Siz ne yaptınız?
Ben arabamda öylece oturdum. Ne kadar olduğunu bilmediğim bir süre sonra arabamı tekrar çalıştırdım ve uzaklaştım. Hatırlamıyorum bile. Yola devam ediyordum ve her şey bir rüya gibiydi. Yağmur, diğer arabaların farları, yoldaki ışıklar. Sonra da kendimi burada buldum. Buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. Dışarıda arabamda oturdum. Young'ı aradım ve yine geciktiğimi, yeni bir randevu belirlememiz gerektiğini söyledim. Eve girdiğimde içeride kimse yoktu. Bir yatıştırıcı aldım ve yatağa girdim.
Eve bir an düşünceyle ona baktı.
Bakalım doğru anlamış mıyım? Bir toplantıya yetişmeye çalışıyordunuz, yanlış bir dönüş yaptınız ve bir kadının feci bir şekilde öldürüldüğünü gördünüz. Sonra toplantınızı iptal ettiniz ve oradan uzaklaştınız. Buraya gelip yatağa girdiniz. Doğru anlamış mıyım?
Evet, evet her şey böyle oldu.
Arabadan çıkmak, kadının yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmek aklınıza gelmedi. Ya da arabadaki telefonunuzu kullanarak yetkililere haber vermeyi düşünmediniz.
Düşünemiyordum, çok korkmuştum.
Korkmuştunuz. Buraya geldiniz, bir yatıştırıcı aldınız ve yatağa girdiniz.
Anlattım ya, dedi Angelini. Bir içkiye ihtiyacım vardı.
Terli parmaklarını kullanmakta zorlanarak kontrol paneline uzandı.
Vodka, dedi. Şişeyi getir.
Eve, tepsi içinde bir şişe Stoli ve kısa kalın bir bardak getiren droidi izledi. Angelini'nin içmesine izin verdi.
Yapabileceğim bir şey yoktu, diye geveledi Angelini boğuk bir sesle.
Eve sessizce beklerken.
Olayın benimle bir ilgisi yoktu.
Birkaç hafta önce anneniz bana açıkladığınız yöntemle öldürüldü. Bu olayın da sizinle bir ilgisi yok muydu?
Sorunun bir bölümü de buydu zaten.
Bardağı tekrar doldurdu, tekrar içti. Ürperdi.
Şoka girmiştim ve korkmuştum. Hayatımda şiddetin yeri yoktur Teğmen. Annemin hayatının bir parçasıydı. Asla anlayamadığım bir parçası.
O şiddeti anlıyordu, dedi sakince.
O anlıyordu.
Siz buna içerliyor muydunuz Bay Angelini? Şiddeti anlamasına ve onunla yüzleşecek kadar güçlü olmasına, onunla savaşmasına. Angelini zorlukla nefes alıyordu.
Annemi severdim.
O öbür kadının öldürülüşünü gördüğümde annemin ölümü de gözümde canlandı ve yapabildiğim tek şey kaçmak oldu.
Duraksadı ve vodkasından son bir yudum aldı.
Beni kontrol ettiğinizi, hakkımda sorular sorduğunuzu, özel ve mesleki hayatımı didiklediğinizi bilmediğimi mi sanıyorsunuz?
Ben çoktan şüpheliler arasındayım. Başka bir cinayetin işlendiği bir yerde olmaktan daha kötü neyle karşılaşabilirdim ki?
Eve ayağa kalktı.
Bunu anlamak üzeresiniz.
14. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 15. ayrımda.